Ayrım 48.
Daha şimdiden yenilgiye uğrayarak patrona tumturaklı ve okkalı birkaç iltifat sıraladım. Sanatçılar için özel olarak hazırlanmış, cümlelere sığdırılmış bir mutluluk demeti. İstediği buymuş. İltifatlarımız alır almaz bu onda bir cinsi münasebet etkisi yarattı. Kenardaki kabarık sedirlerden birinin üzerine kendini bıraktı ve neredeyse anında uykuya daldı. Tatlı tatlı, pek mutlu elbette. O sırada sofradakiler neredeyse karşı konulmaz olan uykuyla mucizevi bir sindirimin keyfi arasında tereddüt ederek ağırlaşan göz kapaklarıyla hala birbirlerinin yüz hatlarını inceliyorlardı, büyülenmiş gibi. Kendi hesabıma bu uyuklama arzusu hakkımı geceye saklamayı yeğledim. Gündüzden arta kalan korkular çoğu kez uykuyu uzaklaştırır. Bu durumda küçük bir ahiret mutluluğu depolama şansı varken, bunu hazır yapabiliyorken, onu fuzuli ön şekerlemelere harcamak için bayağı salak olmak gerek. Her şey gece için, benim sloganım bu. Uyku durak yok geceyi düşünmek gerek. Kaldı ki nasıl olsa akşam yemeğine de davet edilmiştik. Gidip biraz iştah açmanın tam zamanıydı. Ortamdaki genel şaşkınlıktan istifade sıvıştık. Üçümüz birden patroniçenin akordiyonunun etrafına şirince sarılmış, uyuklayan misafirlerin üzerine basmadan hiç dikkat çekmeyecek şekilde çıkmayı başardık. Müziğin yumuşattığı patroniçenin bakışları bir gölge arayarak kırpışıyordu. Akşama görüşürüz dedi, onun yanından geçtiğimizde ve gülümseyişi bir rüyanın içinde kayboldu. Çok da uzağa gitmedik üçümüz. Sadece nehrin bir dirsek oluşturduğu ve uzaktan gözüme kestirmiş olduğum şu yere kadar iki sıra kabak ağacı arasında upuzun sipsivri kabaklar. Bu noktada tüm vadi ayakları altındaydı. Hatta iyice ötede kıpkırmızı gökyüzünün ortasında bir çivi gibi çakılı duran çan kulesinin çevresinde iyice ufalan kendi çanağındaki şu küçük kent bile. Dönüş için saat kaçta trenimiz var diye hemen telaşlandı Madelon. Dert etme diye yatıştırdı Robinson onu. Bizi arabayla bırakacaklar. Halloldu o iş. Patron söyledi. Varmış arabaları. Madelon daha fazla ısrar etmedi. Zevkten dört köşe düşlere dalmıştı. Gerçekten mükemmel bir gün. Peki ya gözlerin Leon şimdi nasıllar diye sordu yine. Çok daha iyi. Emin olmadığımdan dolayı sana henüz söylemek istemiyordum ama sanırım özellikle de sol gözümle masadaki şişeleri bile sayabilmeye başladım artık. Epey içtim fark ettin mi? Tadı da enfesti doğrusu. Sol taraf kalbin olduğu taraftır diye not etti Madelon neşeli. Çok sevinçliydi. Onun gözlerinin böyle iyiye gitmesinden ötürü anlaşılabilir bir duygu. Hadi ben seni öperken sen de beni öp diye önerdi ona. Bu sevgi gösterileri arasında ben kendimi fuzuli hissetmeye başlamıştım. Ancak uzaklaşmakta da zorlanıyordum. Çünkü ne yöne gitmem gerektiğini de kestiremiyordum. Az ötedeki ağacın arkasında ihtiyaç giderecekmiş gibi yaptım. Gittim orada, ağacın arkasında kaldım, onların yatışmasını bekleyerek. Pek sevecendi birbirlerine söyledikleri. Onları duyuyordum. En amiyane cinsinden aşk diyalogları ama insan konuşan kişileri şahsen tanıyorsa yine de bir tuhaf oluyordu. Üstelik onları şimdiye kadar hiç birbirlerine böyle laflar ederken duymamıştım. Beni gerçekten seviyorsun değil mi diye soruyordu kız. İki gözüm kör olsun ki seni gözlerim kadar seviyorum diye yanıt veriyordu o da. Bu söylediklerin hiç de göz ardı edilebilecek şeyler değil Leon. Ama daha henüz beni görmedin ki Leon. Belki de beni artık yalnızca başkalarının gözleriyle değil de kendi gözlerinle gördüğünde eskisi kadar sevmeyeceksin. O andan itibaren diğer kadınları da görebileceksin ve belki de hepsini birden sevmeye başlarsın, arkadaşların gibi. Ona bu son söyledikleri çaktırmadan beni hedef alıyordu. Apaçık, beni uzaklaşmış sanıyor ve onu duyamayacağımı düşünüyordu. Fırsat bu fırsat geçiriyordu geçirebileceği kadar. Hiç vakit kaybetmiyordu. Diğeri ise yani dostum olanı itiraz eder gibi oldu. Olur mu hiç dedi. Bunların hepsi varsayılmış. Kuru iftiraymış. Ben ha Madelon asla diye savunuyordu kendini. Ben ona benzemem ki. Ona benzeyebileceğimi de nereden çıkardın? Hele sen bana o kadar iyi davranmışken ben insanlara sadakatle bağlanırım. Ben adi serserinin biri değilim. Ölüm bizi ayırana dek. Öyle dedim sana, söz verdim mi tutarım ben. Ölüm bizi ayırana dek. Senin güzel olduğunu biliyorum. Elbette, ama hele seni bir görebileyim, çok daha güzel olacaksın. İşte böyle. Mutlu oldun mu şimdi? Artık ağlamıyorsun değil mi? Bundan daha fazla ne söylenebilir ki? İşte bu çok şeker Leon diye yanıtlıyordu onu o zaman. Hem de ona iyice sokularak. Birbirlerine bağlılık yeminleri ediyorlardı. Artık onları durdurmak olanaksızdı. Gökyüzü bile bunun için yeterli değildi. Benimle birlikteyken hep mutlu olmanı isterim diyordu kıza daha sonra yumuşacık bir sesle. Elini sıcak sudan soğuk suya komayasın ama yine de bir elin yağda bir elin balda olasın. Ah ne de tatlısın Leoncuğum benim. Sen tahmin ettiğimden de daha mükemmelsin. Sevecensin, sadıksın ve sen her şeyimsin. Sana tapıyorum da ondan iki gözüm. İyice kızışıyor, elleşip duruyorlardı. Üstelik sanki beni o yoğun mutluluklarından iyice dışlamak istercesinde kaşla göz arasında bana bok atıyorlardı. Önce kız, doktor var ya, arkadaşın hani, o iyi bir insan değil mi? Sanki midesine oturmuşum gibi ısıtıp ısıtıp önüne koyuyordu. İyi bir insan o. Aleyhinde konuşmuş gibi olmayayım çünkü o senin arkadaşın. Ama o sanki yine de kadınlara karşı hoyrat davranan bir erkeğe benziyor. Şimdi yani onun hakkında hiç kötü söz söylemek istemem. Çünkü inanıyorum ki seni seviyordur gerçekten. Öte yandan hiç de benim tarzım bir tip değil. Açık açık söylemem gerekirse. Bozulmazsın değil mi? Yok canım, niye bozulsunmuş ki Leon? Bak şimdi bana öyle geliyor ki doktor kadınlara biraz fazla düşkün. Hani biraz köpekler gibi, anlıyor musun? Sence de öyle değil mi? Sanki her fırsatta insanın üstüne atlayacakmış gibi. İşini görüp hemencecik çekip gidiveriyor. Sana da öyle gelmedi mi? Onun böyle olduğu yani. Kız neyi nasıl istiyorsa ona da öyle geliyordu. O adiye, hatta kızın söylediklerini pek doğru hem de pek eğlenceli bile buluyordu. Gülmekten kırılıyordu. Lafın arkasını getirmeye teşvik ediyordu onu, gülmekten hıçkırık tutmuştu. Bak, çok doğru bir şey gözlemlemişsin Madelon. Fena adam değildir Ferdinand. Ama haklısın, ağırbaşlılıkla arası pek hoş sayılmaz. Sadakatle de öyle tabii. Bak bundan eminim işte. Kim bilir ne de çok metresi olmuştur onun, değil mi Leon? Sen biliyorsundur. Bir yandan da tüyü alıyordu kaltak. Saymakla bitmez diye yanıtlıyordu gayet kendinden emin. Ama biliyor musun, o bir kere midesizdir. Her önüne gelenle yatar. Bu sözlerden bir sonuç çıkarmak gerekiyordu. Bu işi de Madelon üstlendi. Doktor değil mi işte? Hepsi de ırz düşmanıdır bunların. Bunu bilmeyen mi var? Çoğu zaman tabii. Ama o yok mu o? Sanırım o az bulunur cinsten bir sapık. Çok doğru söylüyorsun diye onayladı benim o sevgili, sadık dostum. Hatta üsteledi bile. O kadar ki acaba özel bir takım haplar, ilaçlar mı alıyor diye düşündüğüm de az değildir. O derece takmıştı kafayı yani bu işe. Üstelik herifte de bir alet var. Bir görsen ne kadar iri. Bu kadarı da normal değil hani. Aa, öyle mi? Dedi boş bulunan ve şeyimin şekli şemalini hatırlamaya çalışan Madelon. Hastalık falan taşımıyordur umarım. Ne dersin? Birden bu mahrem bilgileri edinmiş oluşu burnundan gelmişti. Bayağı da endişelenmişti. Bak, orasını bilemem diye itiraf etmek zorunda kaldı Robinson üzülerek. Bu konuda kesin bir şey konuşamam ama onun o yaşadığı hayatla pek muhtemeldir. Haklısın aslında. Bir takım haplar, ilaçlar alıyordur kesinlikle. O yüzden herhalde biraz böyle tuhaf davranıyor. Bunun üzerine o kuş beyni çalışmaya başladı Madelon'un. Şöyle buyurdu. İleride ona karşı biraz dikkatli davranmamızda yarar var. Ondan korkmuyorsun ama değil mi diye sordu kıza. Aranızda bir şeyler geçmedi umarım. Sana asılmaya falan mı kalktı yoksa? Ne münasebet, asla izin vermezdim buna. Ama aklından neler geçtiğini bilemeyiz. Tut ki bir sinir krizi geçirdi. Böyle insanlar sinir krizleri de geçirebilirler. Öyle ilaç falan alıyorsa. Her neyse, doktorluğuna güvenip de ona tedavi olmaya asla gitmem. Ben de gitmem. Hele şu konuştuklarımızdan sonra, diye onayladı Robinson. Derken yine başladı aşk, meşk, okşayışlar, ha babam de babam. Canım, canım diye kollarında sallıyordu kız onu. Tatlıcığım, tatlıcığım diye karşılık veriyordu o da. Sonra uzun sessizlikler, arada da hırslı öpüşmeler. Ben seni öperek omzuna gelinceye kadar bakalım sen kaç kez bana beni sevdiğini söyleyeceksin. Boynunu öperek başlıyordu bu küçük cilve. Amma da sıcak bastı diye çığlık atıyordu kız nefes nefese. Bayılacağım, dur da biraz nefes alayım. Ama o buna izin vermiyordu, yeniden başlıyordu. Ben de yandaki çimenlikte neler olacağını izlemeye çalışıyordum. Kızın meme uçlarını dudaklarının arasına alıp oynaşıyordu. Ufak tefek cilveleşmeler işte. Bana da sıcak basmıştı, bir sürü de duygu kabarmıştı. Üstelik kendi densizliğime de hayran olmuştum. İkimiz birlikte çok mu mutlu olacağız? Değil mi? Söylesene Leon. De bana birlikte çok mutlu olacağımızdan iyice emin olduğunu. Ara vermişlerdi. Sonra ardı arkası kesilmeyen gelecek düşleri sanki baştan aşağı yepyeni bir dünya yaratabileceklermiş gibi ama yalnızca iki kişilik bir dünya. Özellikle de ben katiyen yoktum içinde bu dünyanın. Sanki ne yapsalar beni başlarından atmaya doyamıyorlardı bir türlü. Mahremiyetlerini adımın bile anılmasından arındırmaya çalışıyorlardı. Siz Ferdinand'la epey uzun zamandır tanışıyorsunuz değil mi? Bu mesele kafasını kurcalıyordu belli ki. Yıllardır, evet şuradan buradan diye yanıtladı Robinson. Önce yolculuktan yolculuğa tesadüfen yollarımız kesişti. O seyahat etmeyi seven biri, ben de öyleyim. Bir bakıma öyle olunca da sanki çok uzun süredir birlikte yol almışız gibi, anlıyor musun? Böylece de yaşantımızı ikinci sınıf sıradanlıklar düzeyine indirgiyordu. İşte arkadaşlık falan artık buraya kadar tattım. Hem de şu andan itibaren diye karşılık verdi kız. Bayağı kararlı, kısa ve öz. Bitti artık. Bitti değil mi tatlı kuşum? Artık yoluna yalnızca benimle birlikte devam edeceksin. Beni anlıyor musun? Değil mi canım, cicim benim? Yani şimdi onu kıskanıyor musun diye sordu. Biraz olsun afallamış vaziyette. Dalayarak. Aa, ne demek dalayarak ya? Yani sen şimdi onu kıskanıyor musun diye sordu. Biraz olsun afallamış vaziyette dalayarak. Hayır, onu kıskanmıyorum ama seni aşırı derecede seviyorum. Leoncuğum benim, anlıyor musun? Yalnızca bana ait olmanı istiyorum. Seni kimselerle paylaşmak istemiyorum. Kaldı ki artık ben seni sevdiğime göre Leoncuğum benim. O artık sana göre, sana uygun bir münasebet olmaktan çıktı. Fazla edepsiz biri o. Anladın mı şimdi? Bana bayıldığını söyle Leon. Beni anladığını da söyle. Sana bayılıyorum. Güzel. Aynı akşam hep beraber Toulouse'a döndük. Bundan 2 gün sonra oldu kaza. Benim nasıl olsa artık gitmem gerekiyordu ve tam da istasyona doğru yola çıkmadan önce bavulumu hazırlarken birinin evin önünde bağırıştığını duydum. Kulak kabarttım. Acele edip bir an önce mahzene gitmem gerekiyormuş. Bana böyle seslenen kişiyi buradan göremiyordum. Ancak ses tonuna bakılırsa öyle böyle değil, bayağı acelesi olan bir işti bu. Acilen gitmeliymişim oraya, öyle görünüyordu. Bir dakika yahu, aa yangın mı var diye yanıt verdim ben. Maksat iki ayağın bir pabuca girmesin. Saat 7 sularıydı herhalde, akşam yemeği saatinden az önce. Vedalaşma işini istasyonda yapacaktık, böyle kararlaştırmıştık. Böylesi herkesin işine geliyordu çünkü bugün ihtiyar eve biraz daha geç dönecekti. Tam da bu akşam mahzene gelecek olan bir hacı kafilesini beklemesi gerekiyordu. Çabuk olun doktor bey diye ısrar ediyordu hala sokaktaki şahıs. Bayan Önroyl'un başına bir iş geldi. Tamam tamam dedim, şimdi geliyorum, anlaştık, hemen iniyorum aşağıya. Ama derhal biraz aklımı toplayıp siz önden gidin diye ekledim. Peşinizden geldiğimi söyleyin, hele şu pantolonumu giyeyim, hemen yetişirim. Ama durum çok acil diye hala ısrar ediyordu o kişi. Şuursuz yatıyor diyorum size. Kafasında bir kemik kırılmış diyorlar. Mahzeninin merdivenlerinden düşmüş. Bir çırpıda aşağıya kadar düşmüş. Anlaşıldı dedim kendi kendime bu pek hoş hikayeyi duyunca. Daha fazla düşünmeme de gerek kalmadı. Hemen tabanları yağladım. Arkama bile bakmadan doğru istasyona. Çakmıştım manzarayı. Yetişmeyi başardım 7.15 trenime. Tam zamanında ama kıl payı. Vedalaşmadık. Parapin beni yeniden karşısında bulduğunda öncelikle pek de iyi görünmediğime dikkat çekti. Sen epey yorulmuşa benzersin oralarda, Toulouse'da diye altını çiziverdi. Kuşkucu her zamanki gibi. Orada Toulouse'da epey heyecan yaşadığımızı inkar edecek değildim. Ne var ki şikayet edecek halim de yoktu. Neme lazım? Esas beladan en kritik zamanında sıvışmak suretiyle ucuz kurtulmuştum. En azından öyle olduğunu umuyordum. Dolayısıyla bütün macerayı kuşkularımdan da söz ederek en ince ayrıntısına kadar Parapin'e aktardım. Ancak o bu durumda pek de becerikli davrandığıma ikna olmamıştı doğrusu. Gel gelelim bu konuyu uzun uzadıya tartışacak zamanımız olmadı. Çünkü bu gelişmelerin akabinde bana bir iş bulma sorunu artık o kadar acil bir niteliğe bürünmüştü ki öncelikle bu konuya eğilmenin zamanı gelmişti. Dolayısıyla yorum yaparak yitirilecek zamanımız yoktu. Kenarda köşede yalnızca 150 frankım kalmıştı ve artık nereye gidip yerleşebileceğimi bile bilemiyordum. Tarapu, artık kimseyi işe almıyorlardı. Ekonomik kriz. O halde Garan Ransi'ye mi dönmeli? Yeniden muayenehane müşterileriyle boğuşmaya? Yine de bir an için düşünmedim değil her şeye rağmen. Ancak o da kerhen, en son çare olarak. Heves kadar kolay kırılan başka ne vardı ki şu dünyada? Sonunda yine Parapin sağladı bana cennetin kapısını açan doğru anahtarı tımarhanede. Yani tam da aylardır kendisinin de çalışmakta olduğu o tımarhanede benim için bulduğu iş sayesinde. İşler az çok yolunda gidiyordu yine. Parapin bu müessesede yalnızca akıl hastalarının sinemaya gitmelerini sağlamakla görevli değildi. Bunun dışında kıvılcımlara da bakıyordu. Belirli saatlerde, haftada 2 gün, sımsıkı kapalı ve kapkaranlık bir odada hepsi özel olarak toplanmış olan melankoliklerin tepelerinden gerçek bir manyetik fırtına koparıyordu. Zihinsel bir sportif faaliyet yani. Aynı zamanda da Doktor Barty'nin yani patronunun o pek güzel buluşunun uygulamasıydı bu. Pinti'nin tekiydi zaten. Bu hemşeri azıcık bir maaşa beni işe aldı almasına ama nah bu kadar uzun maddelerle dolu bir kontrat imzalatarak hepsi de elbette onun lehine. Yani özetle o bir patrondu. Onun o tımarhanesinde aldığımız paraya maaş demeye bin şahit isterdi. Doğru. Bununla birlikte iaşe hiç de fena değil, ibate gayet düzgündü. Buna ek olarak bir de hemşirelerle mercimeği fırına verebiliyorduk. Bunu yapmak serbestti. Zımnen elbette. Barton, patron bu uçarlılıklarda hiçbir sakınca görmüyordu. Hatta bu erotik imkanların personelin müesseseye bağlılığını artırdığını saptamıştı. Hem akıllı hem hazımlı. Kaldı ki hazır birileri hem de tam zamanında yetişip bana rızkımı vermişken soru sorup koşul dayatmaya kalkmanın sırası mıydı yani? Şöyle bir düşününce Parapin'in neden bana öyle birden bu kadar yoğun bir ilgi gösterdiğini kavramakta güçlük çekiyordum. Bana yönelik davranışları beni işkillendiriyordu. Ona yani Parapin'e kardeşçe duygular atfetmek ha? Bu onu gereğinden fazla yüceltmek olurdu. Çok daha karmaşık bir nedenden olsa gerek. Ama olmayacak şey yoktur elbet. Öğle yemeklerinde sofraya hep beraber oturulurdu. Adet böyleydi. Baş köşede bariton, patronumuz, kıdemli ruh hekimi, sivri top sakal, kısa ve tombul bacaklar, pek sevecen, parasal meseleler haricinde bu konuda ona her fırsat verildiğinde ya da bahane bulunduğunda en iyi konu mide bulandırıcı olmayı başarabiliyordu. Bol düdük makarnası ve gırtlak törpüleyen cinsten bir bordo şarabıyla bizi ihya etmekte üstüne yoktu. Orası kesin. Koca bir bağ miras kalmış ona, öyle anlattı bize. Şansımıza küselim. Şarabın kalitesine bakılırsa çok vasat bir hasat benden söylemesi. Windsor Cern Sen'de bu tımarhanesinde hasta hiç eksik olmuyordu. Hava güzel olduğunda delilerimizin gezinebildikleri çepeçevre büyük bir bahçesi olduğu için tanıtma yazılarında adı Sağlık Yurdu diye geçiyordu. Bahçede gezinirken kafalarını omuzlarının üstünde zor dengede tutar gibiydiler deliler. Sanki hep tökezleyip içindekileri yere saçmaktan korkarcasına. Bu kafaların içinde belli ki feci önemsedikleri türlü türlü oynak ve biçimsiz şeyler çırpışıp duruyordu. Ruh hastaları bize ancak ürkek bir ifadeyle surat ekşiterek ya da kılı kırk yaran forslu idareciler gibi lütfeder ve küstah bir tavır takınarak söz ediyorlardı bu ruhsal hazinelerinden. Onlara dünyaları verseniz o kafalarının içinden çivi bile sökemezdiniz. Deli dediğiniz kişi alt tarafı bir insanın sıradan düşüncelerinden ibarettir ama bunların bir kafanın içine sıkı sıkı hapsedilmiş hali. Dünya asla o kafanın içine girip çıkamaz, bu da ona yeter. Su sızdırmayan bir kafa, nehirsiz bir göle döner, iltihaplanır. Bariton makarna ve sebzelerini Paris'ten alıyordu, toptancıdan. Dolayısıyla da Vin-sur-Seine'de esnafı bizi sevmezdi. Hatta bize bayağı gıcık oldukları dahi söylenebilirdi. Bu husumet iştahımızı kesmiyordu. Stajımın başlarında bariton sofradaki daldan dala konuşmalarımızdan gerekli sonuçları çıkarıp felsefi yorumlarını yapıyordu. Ancak ömrünü akıl hastalarının arasında geçirmiş, onların çorbalarına kaşık sallamış, onların zırvalarını az çok bir hizaya getirmeye çalışıp ekmeğini onların o karman çorman hikayelerinden çıkarmış bir insan olarak soframızda da bazen onların o saplantılarından söz etmek zorunda kalmak kadar canını sıkan bir şey yoktu. Normal insanların sohbet konuları arasında bunların yeri olmaması gerek diye belirtiyordu, kendini kollayıp kestirip atarak. Kendi hesabına bu zihinsel hijyene sıkı sıkıya bağlıydı. Kendisi sohbet etmekten bayağı hoşlanıyordu, hatta neredeyse tedirginlik derecesinde. Neşeli olmasından hoşlanıyordu sohbetin. Özellikle de güven verici, ayrıca da gayet aklı başında. Çatlaklar konusunda çok fazla ayrıntıya girilmesinden haz etmezdi. Onlara karşı geliştirdiği içgüdüsel antipati ona yetiyordu da artıyordu. Öte yandan bizim gezi öykülerimize bayılıyordu. Doymak bilmiyordu. Benim gelmemle birlikte Parapin onun bu gevezeliğinden kısmen yakayı sıyırmıştı. Yemekler sırasında patronumuzu oyalamak açısından beni yerde ararlarken gökte bulmuşlardı. Tüm seyahatlerimi sıradan geçirdik. Ballandıra ballandıra anlatıldılar, uyarlanarak elbette, gerektiği gibi edebi bir kılığa sokularak, hoş bir kılığa.